karşılık melekler Adem'deki fazileti çok çabuk anladılar. Onun Allah'ı tesbih edişindeki üstünlüğü bildiler. Kendilerine öğretildiği ilahi adları hem bilen hem de onlardaki mana ve sıfatların hemen hepsine kendi ölçüsünde sahip ve malik bulunan Adem'in büyüklüğü ve kutsiliği karşısında gerçeği anlayarak ona büsbütün hayran oldular. Çünkü melekler bu ilahi adlardan yalnız birine sahip olabilirlerdi. Onlarda tecelli bütünlüğüyle olmaz. Ancak cüz'i tecelliye mazhar kılınırlardı. Bu böyle olmuş, ilahi hikmet melekte ve insanda böyle tecelli etmişti. Fakat melekler Adem'den Allah'ın bir kül halindeki büyüklüğünü ve bu büyüklüğü terkip eden sonsuz ve sayısız kudretleri öğrenmekle derin vecit duydular. Adem'e şükran hisleriyle bağlandılar. Anladılar ki kendileri semavi olmalarına ve ilahi varlığa bütün yakınlıklarına rağmen Adem'deki mazhariyete sahip değildirler. Adem'de öyle bir ruh ışıldamaktadır ki bu ruhun nurunu kavramaya 7 kat gökler bile dar gelir. Allah'ın yücelerden yücelere, derinlerden derinlere sığabilir varlık olmadığını söyleyen Hazreti Muhammed bu hükmü ve bu hikmeti yine Allah'ın ben âlâ ve esfale sığmam kelamından öğrenmişti. Fakat yerlere göklere hatta arş-ı ilahiye sığmayan Allah hayret edilecek şey değil midir ki ben ancak inanmışların gönlüne sığarım buyurmuştur. Allah'ın inanmış gönüllerde zuhuru tecelli yoluyladır ve tecelli biliyorsun insanın Allah'ını kendi gönlünde hissedebilir hale gelmesi demektir. Yine Allah Kur'an-ı Kerim'in Fecr suresinde ey tatmin edilmiş olan ruh Allah'ına dön, seni hoşnut etmiş ve senin tarafından hoşnut edilmiş olan Allah'ına dön, kullarımın arasına gir, cennetime gir buyurmuştur. Bu ayetlerin manasını istersen söyleyeyim ki şudur. Allah'ın gönüllerde görünüş ve tecellisi, cennete girmenin şartı, önce Hakk'ın has kullarının, yani bir kamil insanın gönlüne girmektir. İnsan bu suretle nefse bağlı varlığını, Hakk'a bağlı yokluğa ulaştırır. Bu suretle olgunlaşır ve özlediği cennet hayatını daha bu dünyada iken görmeye ve tatmaya koyulur. Şöyle düşün. Arş-ı ilahi ki büyüklüğü sonsuzdur. Bir Allah arifinin gönlünün büyüklüğü karşısında kendi küçüklüğünü ve yokluğunu duymaya başlar. Çünkü Allah'ı tanımış olan insanın gönlü doğrudan doğruya o var ve bir olan Allah'ın zatının deryasıdır. Ve arş olsun, kürs olsun, levh olsun, kalem olsun, her mefhum böyle bir kalbin sonsuz genişliği içinde görünmez olur. Evet, ilahi arşın büyüklüğü meydandadır. Fakat bu görünen büyüklüğün, görünmeyen büyüklük olan mana yüceliği yanında ölçüsü nedir? Sen, mananın uçsuz bucaksız büyüklüğünü ve ilahi kudretini işte bu idrakle anlayacaksın. Yine bu idrak, sana o yüce manayı gönlüne sığdırmış olan o kamil insanın değerini ve hikmetini söylemiş olacaktır. Melekler gördükleri vazifenin sırrını, Adem peygamber ilahi esmayı kendilerine öğrettiği zamanda anladılar. Her bir melek Adem'e şöyle dedi. Bizim seninle ulfetimiz şimdi anlıyoruz ki çok eskiden başlamış. Biz kendimizi Asuman'a ait varlıklar bilirdik. Böyleyken neden yeryüzüne iniyor ve sen yaratılmadan önce senin yaratılmanı sağlayacak zemini hazırlıyorduk? Şimdi öğreniyoruz. Biz semaviler olduğumuz halde yeryüzüne hizmet, ibadet, taat tohumları ekiyorduk. O zamanlar kendi kendimize bizler nur alemlerine mensup ışıklar olduğumuz halde bu yeryüzü karanlığında işimiz nedir? Bu iki zıt manayı neden bir araya getiriyoruz diye soruyorduk. Şimdi anlıyoruz ki ey Adem bizler gökten yere iniş ve çıkışta senin kumaşının ipliklerini işleyip dokuyormuşuz. Senin topraktan vücuduna ilahi nurun mücevher kutusu olmak yolunda bir kıvam veriyormuşuz. Biz senden evvel toprakta bulunduk. Fakat toprak içinde bir define saklar gibi sensiz bize bir sır vermedi. Bu sırrı şimdi biz senden öğrendik. Şimdi bizim ruhumuz senin ruhundan feyz alıyor. Sen yaratılmadan evvel bize haktan bir sefer emri geldi. Bu bir mekan ve makam değiştirme emriydi. İlk anda ruhumuzda bir sızı duyduk. Sanki senin yaratılacağın topraktan ayrılmak istemiyorduk. Ya Rabbi diye sızlandık. Bizim yerimize bu aleme kimi göndereceksin? Biz burada senin ilahi adını anıyor, seni tesbih ve tahmid ediyorduk. Şimdi bizim yerimize bu topraklara fesat saçacak olan Adem'i mi getireceksin? Allah bizim bu itirazımızı o ilahi merhametiyle karşıladı. Bize daha da söylemek fırsatı verdi. Meleklerim, bütün ızdırabınızı söyleyin. Benden çekinip sözünüzü saklamayın buyurdu. Nasıl ana babalarının biricik ve kıymetli çocukları onlara her dileklerini söyler ve ne söyleseler bu ana babalara hoş gelir, çocuklarına hep şefkat, merhamet ve kolaylık gösterirlerse siz de öyle söyleyin ve aklınıza getirmeyin ki söyleyecekleriniz bizim katımızda bir celal veya gazap sebebi olacaktır. Sözleriniz bizim katımıza yakışmayacak, bizim hakkımızda söylenmeyecek çeşitten de olsa yine söyleyiniz. Çünkü bilirsiniz ki bizim rahmetimiz hiddetimize galiptir. Meleklerim, Allah'ınızın rahmetini ve bu rahmetin her tecelliyi kapladığını bir defa daha görmeniz için sizin gönlünüze şüphe ve tereddüt düşürdüm. Ta ki siz söyleyiniz ve ben hiddetleneyim. Böylece benim lütuf ve şefkatimdeki güzelliği ve bu güzellikteki gönül ferahlatıcı, huzur verici manayı daha iyi anlayasınız. Bizim yumuşaklığımız, yarattıklarımıza karşı sevgimiz o ölçüdedir ki bizim şefkatimizin her nefesinde yüzlerce ana baba şefkati parıldar ve kaybolur. Nasıl fırtınalı zamanlarda büyük denizlerde sayısız dalgalar olur, kabarır ve sönerse bizim de her rahmet nefesimizde yüzlerce ana babanın ruhunda derin şefkat duyguları uyanır ve tekrar dönüp bize gelir. Merhametimiz deryasına karışır. Ana babaların ve bütün candan sevenlerin gönüllerinin titreyişi bizim sevgimizin, rahmet ve şefkatimiz deryasının dalgalanmasından meydana gelen beyaz köpüklerin birer damlası, birer kabarcığı ölçüsündedir. Rüzgar vurur, dalgalar siner, köpükler biter. Fakat bizim sevgimiz ve rahmetimiz tükenmez. Her an yeniden dalgalanmak ve şefkat deryamızı ak köpüklerle süslemek için fırsatlar özler ve bulur. Çünkü dalgalar ve köpükler ne ölçüde geçici olsa deniz o ölçüde bakidir. Gönlüne kadının sevgisi düşen Arabi erkeği bütün bunları hatırlatıyor, gönlünce anlatıyordu ve diyordu ki, şimdi o ilahi köpükler hakkı için, o saf berrak denizler hakkı için, inan ki söylediklerim gelişigüzel bir söz veya bir deneme maksadıyla değildir. Yarın yine huzuruna döneceğimiz Allah hakkı için söylüyorum ki, dediklerim samimidir. Sevginin, vefanın söylettikleridir. Buna inan. Söylediklerimi seni imtihan için söyledim sanıyorsan, sen de bu imtihanı imtihan et. Benden hiç sır saklama. Bütün gönül saflığın ve iç temizliğinle söyle. Senin için yapabileceğim ne varsa söyle, onu yapayım. Ben bir çaresizlik içindeyim. Sen bana kuvvet ver, destek ol ve sonra söyle. Her şeyi yapmaya ancak o zaman kudretli olacağım. Arabi erkeği o kadar gönülden, öyle sıcak ve ilahi bir dille konuştu ki kadın ağladı. Kocasının hak yolunda yürüdüğünü gördü. Ona yardım etmeye, onu mes'ud etmek için çareler bulmaya karar verdi. Günlük rızkın nasıl kazanılacağına dair Arabi'ye karısının fikir vermesi ve Arabi'nin de bu fikri kabul etmesi beyanındadır. Kadın dedi ki, bir güneş doğmuş ve bütün alem onun ziyasıyla aydınlanmıştır. Bu güneş Hakk'ın vekili, Hakk'ın halifesidir. Bağdat şehri onun kereminden bahara dönmüştür. 2725. Eğer o şaha vasıl olup erişirsen, sen de şah olursun. Daha ne vakte kadar türlü talihsizlikler peşinde koşacaksın? İkbal sahiplerinin yakınlığı ve dostluğu kimya gibidir. Onların nazarlarına benzer kimya nerede? Hazreti Ahmet'in Muhammed nazarı Ebu Bekir'e deyince o bir tasdikle sıddık olmuştur. Arabi karısına dedi ki, ben şahın huzuruna nasıl kabul olunurum? Bir bahane olmadan nasıl giderim? Bana bir sebep veya bir bahane gerek. Hiçbir sanat, alet olmaksızın meydana gelebilir mi? 2730. Leyla'nın küçük bir hastalığını başkasından duyan Mecnun gibi ki, eyvah dedi, bir bahane bulamazsam ona nasıl giderim? Nasıl hal hatır sorarım? Keşke hazık bir hekim olsaydım. O zaman Leyla'ya herkesten evvel ben varırdım. Cenab-ı Hak Resulullah'a dedi ki, gelin de. Dipnot Ali İmran 64, En'am 151. Ta ki bu emir davete icabet etmekteki tereddüt ve utancımızı yenmeye vesile ve sebep ola. Yarasaların güneşte görmek için alet ve imkanları müsait olsaydı, gündüzleri uçup dolaşmak onlara hoş gelirdi. 2735. Kadın dedi ki, Kerem Şahı meydanda göründüğü zaman imkansızlık imkanın ta kendisi olur. Zira alet, yani imkanlar araştırmak, benlik davasına düşmektir. Asıl marifet, aletsizlik ve tevazuda, yani yokluktadır. Arabi yine dedi ki, vesilesizliğe vasıl olmadan nasıl vesilesiz alışveriş edeyim? Müflisliğime bir şahit gerek. Ta ki şah bundan ötürü bana yakınlık gösterip merhamet etsin. Sen bana dedikodu ve gösterişten başka bir şahit göster ki o lütufkar padişah bana merhamet etsin. 2740. Zira dedikodu ve gösterişten ibaret olan şehadet o hakimler hakiminin huzurunda hükümsüz ve itibarsızdır. Müflisin şahidi doğruluk olmalıdır ki gönül ışığı parlasın ve söze hacet kalmadan halini beyan etsin. Kadın kocasına dedi ki, dünya kamil bir insanın feyzi nuruyla aydınlandı. Kainata böyle bir güneş doğdu. Bu güneş yeryüzünde Rahman'ın bir vekilidir. Bu güneş Allah'ın Rahman ve Rahim oluşunun bir ifadesidir. Bağdat şehri bu güneşin feyziyle bir bahar mevsimine kavuştu. Eğer sen de bu padişahın huzuruna gidersen ve onun tarafından iyi kabul görürsen, istediğin saadete erersin. Bunun aksini yapmakta ısrar edersen, yolun uçurumlarda son bulur. Benim bildiğim budur. Ben senin ışığına kavuşmuş nefsin olarak sana, senin aklı temsil eden varlığına, işte bu mürşide hatırlatıyor. Ona koşmanı söylüyorum. Bilirsin ki Allah velilerinin yakınlığı kimya gibidir, iksir gibidir. Onlara yaklaşanların kalbi, onların ilahi aşk ve muhabbet güneşine yaklaşmış olur. Bu güneşin sinirli şuleleri, değdiği ve aşk iksiriyle yıkadığı gönülleri, bakıra, kimya değmiş gibi altına çevirir. O zamana kadar maddi ve nefsani olan sıfatların esiri olmuş olan insan kalbi, o andan itibaren bir maneviyat altınına kalp olur. Gönlü öylesine zenginleşir ki artık dünyanın hiçbir servetine, hiçbir sultanına gönül veremez hale gelir. O aşk şarabını içmiş ve ilahi cennette kendinden geçmiş olur. Hazreti Muhammed ile Ebu Bekir vakasını bilirsin. Allah'ın elçisi Ebu Bekir'e peygamberliğini haber verdiği zaman o en küçük tereddüt göstermeden seni tasdik ediyorum demiş ve bu yüzden Sıddık unvanını almıştı. Hazreti Muhammed bu hal karşısında Ebu Bekir'e sormuş. Benden bir mucize bile görmeden sözümün doğruluğuna nasıl inandın buyurmuştu. O zaman Ebu Bekir peygamberimizin güzel yüzüne baktı ve bu yüz yalan söylemez dedi. Demek ki Hazreti Muhammed'in o kimya, o iksir olan bakışları Ebu Bekir'e deyince onun kalbi bu altın suyuyla yıkanmış, ruhunda ilahi aşk cuşa gelmiş, Muhammed'e bütün gönlüyle vurulmuş ve ondaki Allah elçiliğinin gerçekliğini ve büyüklüğünü ta içinde duymuştu. Arabi karısına ben dedi böyle bir şahın huzuruna nasıl varabilirim? Onun tarafından nasıl kabul olunurum? O benim gibi bir fakiri kabul etse bile ben onunla bir araya gelmeye nasıl cesaret ederim? Elimde ne bir sanat ne bir hüner ne de bir hediyem var. Leyla'nın hastalandığını duyan Mecnun'un hikayesini bilirsin. Mecnun, Leyla'sının yanı başında olmak, hastalığında ona en şefkatli bir gönülle bakmak için yanmıştı. Fakat onun yanına gidebilmek için hiçbir bahanesi yoktu. O zaman, ah dedi ne olurdu, ben bir hazık tabip olaydım. Leyla'ya bakmak, onu iyi etmek için, onun yatağı yanına varmak, herkesten önce benim hakkım olurdu. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmrân suresinde peygamberine hitap etti. Ey Muhammed, onları gelin diye çağır buyurdu. Ey kadın, büyüklere hatta büyüklerin en büyüğüne yaklaşabilmek için iki yol vardır. Biri ona götürülecek değerde bir hünerin, bir hediyen olmak. Diğeri onun tarafından çağrılmaktır. Bende ne böyle bir huzura sunulacak bir nazar, bir cezbe arınmış bir gönül var, ne de onun tarafından davet edilmemi gerektirecek bir değer. Neyle gideyim? Nasıl gideyim ki bu gidiş beni utancımdan yerlere geçirmesin? Sözlerin bana gece kuşlarını hatırlatıyor. Eğer bu kuşların bakışları gün ışığındaki eşyayı görmeye elverişli olsaydı, dolaşmalarını geceye bırakırlar mıydı? Öteki kuşlar gibi onlar da gündüzleri uçarlar, dünya güzelliklerinin gün ışığındaki renklerini ve şekillerini görebilirlerdi. Benim şimdi o nur padişahı karşısında bir gece kuşundan ne farkım var? O veliye ben neyimi gösterecek ve ondaki nuru hangi kabiliyetimle göstereceğim? Kadın bu fikri de dinledi. Nefis bir kere doğru yolu seçmiş, doğru yolda yürümenin faziletini duymuş ve zevkini tatmıştı. Aklı temsil eden kocasına, Allah'ın kendisine yaklaşmak isteyen kullarına bağışlarda ve rahmette bulunması için vesileye ihtiyacı yoktur, dedi. Sen bir kere o hak velisi padişahın huzuruna çık, onun güzelliği nurunu gör, içine onun ziyası dolsun, bu sana yeter. Kaldı ki Allah'a yaklaşma yolunda vasıta ve sebep aramak, ne yapayım elimde bir şey yok ki demek hem hata hem günahtır. O yüce Tanrı senden gönül sağlığından ve ruh temizliğinden başka bir şey istemiyor ki. Allah yolunda varlık ve hediye aramaya kalkmak yanlıştır. Çünkü Allah yolunda ancak yokluk güzel, yani yok olmak doğrudur. Arabi karısına hak veriyor. Fakat kendisinin o vesilesizlik ve yokluk seviyesinde bulunduğuna inanamıyor. Vasıl olmadığı bir mertebeye ulaşmış gibi görünmenin derin azabını duyuyordu. Karısına, sen bana benim o padişahın lütfuna mazhar olmamı sağlayacak bir yol ve benim benzersiz fakrım için bir şahit, bir delil bulmalısın ki ben o hazretin huzuruna böyle bir delili olmanın cesaretini duyarak çıkayım, diyordu. Çünkü sözden ve gösterişten ibaret bir şahit ancak yalancı şahide benzer. Bana hiçbir zaman yalancı olmayacak ve yalancı sayılmayacak bir delil ve öyle bir şahit lazım. Sen bana bu şahidi bul ve şahidim ben konuşmadan benim içimdeki doğruluğu, benim gönül ihlasımı o padişaha duyursun diyordu.